Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba diyoruz yine sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize, Hayatın Sesleri ekibi olarak sevgili dinleyicilerimiz. Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar programı. Kumanda masasında sevgili Recep Özdem var ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyicilerimizle birlikte olacağız TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında. Sizleri de bekliyoruz Hayatın Sesleri'ne sevgili dinleyicilerimiz. Bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımızı hemen hatırlatalım. 090-312-463-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz program boyunca. Elektronik posta adresimiz şöyle: hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyicilerimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları buralardan da iletişime geçebileceğinizi hatırlattıktan sonra şimdi gelin programımızın ilk müziğine kulak verelim. Türkiye'de saatlerimiz 15.08 sevgili dinleyicilerimiz ve stüdyo konuğumuz Sayın Emine Ergün'e hoş geldiniz demek istiyorum. Çocuk gelişim uzmanı. Merhabalar. Hayatın Merhaba. Seslerine hoş geldiniz tekrar. Evet, tüm öğrencilerin, gençlerin bütün bir yıl heyecanla beklediği o tatil çoktan başladı bile. Şimdi tatil dinlenme zamanı, hasret kaldıkları uykuyu, uyuma zamanı. Ancak uykuya ne kadar zaman ayırmalılar? Ne zaman derse başlamadılar? Bunları çok planlı ve programlı yapamıyorlar ne yazık ki gençlerimiz. Hı hı. İşte bununla ilgili hem gençlerimizi hem de ailelerini yakından bilgilendirmek istedik biz de. Nereden başlayalım? Uykuya ne kadar zaman ayırmalılardan başlayalım isterseniz. Olur. Tamam, tabii ki uykuya doyacaklar ama ne kadar uyuyacaklar?
Tabii uyku düzenini tamamen değiştirmek doğru bir şey değil. Okullar kapandı, artık öğlene kadar uyuyalım, gece yarılarına kadar oturalım gibi bir durum doğru ve sağlıklı olmayacaktır. Okullara çıkken işte sabah 7-8 gibi uyanıyorsa çocuk, tatildeyken tabii ki bu kadar erken uyanmasına gerek yok ama en azından sabah saatlerinde işte 9.30-10 gibi, tabii ki o hayat planlamasına göre her ailenin değişir ama öğlene kadar uyumasına çok izin vermemek gerekiyor. Çünkü vücut yaklaşık 10 aydır okul süresince belli bir düzene alıştı. Şimdi 3 aylık sürede bu düzeni bozup sonra Eylül'de tekrar eski düzene getirmek vücut açısından da çok zor bir şey. Hem fizyolojik bir şey bu, hem de psikolojik bir şey. Hı-hı. Alışamıyoruz. Biz yetişkinler bile alışamıyoruz. Şimdi bizi de mesela uzun bir bayram tatili bekliyor.
Evet.
Hepimiz çok fena olacağız tatilden sonra.
Peki ama şimdi onlar gece geç saatlere kadar oturuyorlar. Özellikle bilgisayarların ve telefonların başında ne yazık ki. Hı-hı. O ayrıca bir şey. Onu konuşacağız ama yatış saatlerini de planlamaları gerekiyor. Sabah 9.30-10 en geç belki de 10.30'da kalkmak için, değil mi?
Tabii. Yani yatış saatleri de hani okul varken daha erken yatıyorlardı tabii. Hı-hı. Ki küçük yaşlardaki çocukları işte 9.30 gibi yatırıyor aileler. Daha büyük yaşlıdakiler biraz daha kendileri planlıyorlar yatış saatlerini ama bunları tabii anne baba çocukların birlikte de planlaması gerekiyor. Şimdi çocuğa bırakırsanız özellikle de genç yaştaki çocukları, tabii ki onlar işte geç saatlere kadar oturmayı, film izlemeyi, kaçırdıkları programları izlemeyi, oyun oynamayı tercih edecekler. Bu noktada da ailelerin hani ben yaptım oldu tarzı bir tavrının olmaması gerekiyor. Birlikte oturup planlamak, aslında demokratik olmak en güzeli, en doğrusu. Tatil başladı, şimdi tabii ki senin hayatında saatleri biraz düzenleyeceğiz diyerek birlikte bunu planlarlarsa, çocuklar çünkü o planlamaya dahil edildikleri zaman o planlamaya daha iyi uyum sağlıyorlar. Ama
onlar kendi planladıklarına uymak istiyorlar. Sıkıntı da burada başlıyor galiba.
Tabii. Şimdi tamamen onlara bıraktığınız zaman onlar zaten planlama bile yok. Yani evet. Düzenin düzensizliği var ortada, evet. Aslında. O yüzden çok katı olmamakla birlikte belli bir düzen oturtmakta fayda var.
Evet. Şimdi gelelim bilgisayara. Çünkü gençlerimiz gerçekten bilgisayarın esiri. Okul zamanı bile böyleler ki şimdi okul tatilinde ne yazık ki internet kullanımında inanılmaz bir artış gözleniyor. Hı hı. Telefonlar ellerinden düşmüyor. Evet. O gece geç saatlere kadar bilgisayarların başında. Bunu nasıl planlayacağız bizler aileler olarak? Neler şimdi söyleyeceksiniz?
Gençleri bırakın, artık 2 yaşındaki çocukların bile biliyorsunuz elinde tabletler ve akıllı telefonlar
Hadi
var.
Onları biraz daha kontrol edebiliyoruz yaşları gereği ama
zor aslında.
Ergen olunca
onlar
daha
bile
zor.
Çok zor ama ergenler tabii çok daha farklı bir kategori dediğiniz gibi. Şimdi bilgisayar, teknoloji bizim hayatımızın bir gerçeği. Bunu tamamen hayatımızdan çıkarmak mümkün değil. Tamamen hayatımıza sokmak da onun esiri olmakta dediğiniz gibi doğru değil. Gençlerin arasında, özellikle ergenlerin arasında bilgisayar oyunları ciddi bir fenomen. Yani sen o oyunu oynadın mı, ben burada bu aşamaya geldim, sen daha gelemedin mi gibi bir takım şeyler oluyor. Dolayısıyla onlar için bir sosyal kabul aslında bu. Yani arkadaşlarım oynarken ben de oynayacağım, ben de geçeceğim o seviyeleri diyor. Bunu tamamen çıkardığı zaman anne baba çocuğun hayatından aslında onun sosyal kabulünü ve arkadaş ilişkilerini de etkilemiş oluyor. Ve dolayısıyla çocuğun öfkesi tamamen anne babaya yöneliyor. Sen buna sebep oldu diye. Her şeyde olduğu gibi bunda da bir sınır getirmek gerekiyor. Ama bu sınırlar o kadar hassas sınırlar ki gerçekten. Hani şimdi tatil döneminde bunu ayarlamak biraz daha kolay. Okul döneminde çok daha zor oluyor. Tatil dönemi için belki belli bir saat süresi hesaplanabilir, belirlenebilir. biraz daha esnek davranabilir anne babalar, ama kesinlikle tamamen çocuğun inisiyatifine bırakmamak gerekiyor. Çünkü bırakırsanız 4-5 saat kalkmıyorlar bilgisayarın başından.
Peki çatışmaya düşmeden bunu sağlamak nasıl mümkün acaba?
Bu aslında çok temele dayanan bir şey. Yani eğer o anne babanın çocuğuyla iletişimi ve ilişkisi küçüklükten itibaren doğru ve sağlıklı geldiyse daha az çatışmayla bu dönemde bunları atlatabiliyorlar. Hı-hı. Ama çok sağlıklı gelmediyse artık ergenlik döneminde özellikle çocuk küçüklük döneminde yaşadıkları şeylerin intikamını alıyor çünkü anne babadan. Öyle davranıyor ki onlara, siz benim canımı acıtmıştınız bunları yaparak ya da yapmayarak. Şimdi sıra bende. Ben de sizin en gıcık olduğunuz şeyleri yapacağım. En hoşlanmadığınız şeyleri yapacağım.
Eyvah.
Öyle bir savaş ki bu. Bu bir soğuk savaş aslında.
Hı hı.
Ve en kötüsü şu, bazen anne babalar bunu fark etmeyebiliyorlar. İnadımıza yapıyor, kasıtlı yapıyor. İstese yapmaz, istese şöyle yapar. Olay isteyip istememesi değil aslında. Olay onun bilinçaltında ve içsel süreçlerinde yaşadığı çatışma.
Peki yani, o barış nasıl sağlanacak?
O barışta önemli olan şu, bir kere çocuğumuzun ihtiyaçlarını iyi görebilmek. Yani benim çocuğum gerçekten keyif almak için mi bilgisayarın başında, arkadaşlarıyla yarış için mi, bir sosyal kabul için mi bunun başında? Yoksa ben onunla yeteri kadar ilgilenmediğim için o ilgiyi mi bilgisayardan alıyor? Şimdi bunun üçü de çok farklı süreçler. Bir kere çocuğumuzu ve kendimizi iyi değerlendirmemiz gerekiyor ki ona göre bir yol almamız gerekiyor. Öyle anne baba çocuk ilişkileri var ki, anne babaların tek başına gerçekten içinden çıkamayacağı şeyler. Böyle durumlarda muhakkak diyoruz, bir ergen psikoloğu olabilir, çocuk psikoloğu olabilir. Lütfen
ama çocuğun da bunu istemesi lazım.
Öncelikle anne baba kendini birazcık gördüğü zaman, çünkü öyle olaylar var ki biz değerlendiriyoruz ve çocuğun aslında hiçbir suçu yok, hiçbir günahı yok. Anne babanın tarzını ve tavrını düzelttiğiniz zaman çocuk düzeliyor. Çünkü bazen çok hani istemeyerek de olsa, kimse çocuğunu üzmek istemez ama istemeyerek de olsa çok hatalar, eksikler yapabiliyoruz. Hepimiz için geçerli bu.
Evet, elbette.
Birazcık böyle bir yol haritamızı iyi belirlememize ihtiyacımız var.
Evet. Tabii sporda yapacaklar, kitapta okuyacaklar, gezecekler ama derste çalışacaklar.
Tabii.
Arkadaşlarıyla zaman geçirecekler. Çünkü bunlar gençleri rahatlatan şeyler. Ama dersleri de unutmamaları açısından derste çalışmaları gerekiyor. Bir de zayıf dersleri varsa özellikle bu zayıf dersler için ya da kötü geçen dönem için önerileriniz neler olacak?
Hemen okullar kapanır kapanmaz o zayıfları düzeltme ve verilen ödevleri yapma kaygısına çok girmemek gerekiyor.
Anne ne zaman girilmesi içinde gerekiyor?
En azından bir hafta, 15 gün.
Geçti zaten o kadar.
Evet, bir es verip, bir rahatlayıp, çocuk bir rahatlayacak. Çünkü zor bir süreçten geçtiler. Gerçekten kolay değil. Ve ülkemizde o sınav stresleri, eğitim sistemi gerçekten zorluyor. Herkesi zorluyor. O arayı verdikten sonra güzel bir planlama yaparak, hiçbir şey plansız olmuyor. Plansız bıraktığınız zaman, başıboş bıraktığınız zaman o işi siz yapılmamış bileceksiniz. Hele ki söz konusu çocuk ve ergense.
Evet. Yalnız ilk etapta çok plan yapmak istemezler. Daha tatile yeni girdim, daha tatil yeni başladı gibi. Ne zaman 15 gün geçti? Şimdi ne kadar süre sonra tekrar başlaması için hafiften bir baskı yapmak
şimdi
gerekiyor.
Şimdi mesela önümüzde bir bayram tatili var. Şimdi başlatsak çocukları, ağır bir program içine soksak, bayramda yine es vereceğiz. Bayramdan sonra çocuğun toparlanması yine bir 15 güne alacak. O yüzden şu bayram öncesi 15 günlük süremizi hafif bir program ayarlayarak, bak şimdi tekrarlarını yap, biraz gözden geçir. Bayramdan sonra da işte ödevlerini yaparsın. Zayıf olan derslerine ilgili çalışacağız, bunları planlayacağız. Yani çok boş bırakmadan önce bir hafif bir idmanla başlayıp arkasından daha yoğun bir programın içine sokmak, biraz alıştırmak gerekiyor.
Çocuklarda hep son dakika yaparım nasıl olsa, son 15 gün kala yaparım, son 3 hafta kala yaparım gibi bir moda büründükleri için de bir sıkıntı daha çok var, daha tatile yeni
tabii,
girdim
tabii.
Bir yaşayayım gibi değil mi?
O yüzden
ne yazık ki. 3 ay çok uzun bir süre aslında.
Uzun bir süre. Yani 8-10 aydan sonra 3 ay başlangıcında gevşiyor. İnsan vücuden de gevşiyor. Psikolojik olarak da oh bitti diyorsunuz. Rahatladım,
evet.
Okul bitti. Ama o rahatlama uzun süre devam ederse tekrar konsantre olmak zor oluyor bu sefer.
Evet, özellikle de zayıf dersler varsa
Tabii.
onları toparlamakta da sıkıntı yaşanacak. Şimdi bir de biz özellikle de gençlerimiz sosyal medyada çok fazla vakit geçirdikleri için ne yazık ki çok fazla kitap okumuyorlar. Oysa bir kitap listesinin olması gerekiyor, değil mi? Yaz ayları boyunca belki kendilerinin oluşturacağı, belki arkadaş çevresinden alacakları bir listeyle ne kadar kitap okumalılar acaba? Onlara önereceğiniz kitaplar var mı?
Şimdi kitap okumak olgusu öyle bir olgu ki eğer ben anne baba olarak hiç kitap okumadıysam çocuğumun önünde bu yaşa kadar çocuğumdan kitap okumasını beklemem ya da kitap okumadığı için onu eleştirmem ya da zorlamam biraz komik kaçar. O yüzden önce iğneyi kendimize batırmamız gerekiyor. Biz ona ne kadar model oluyoruz, ona dikkat etmemiz gerekiyor. Kitap konusunda hani hep klasik bir şey vardır işte her çocuk klasikleri muhakkak okumalı, klasikleri bitirmeli. Ama her çocuğun ilgisi ve alakası o yönde olmayabiliyor. Kimi çocuk farklı şeyleri okumaktan hoşlanıyor. Olay bir kitap okumaksa eğer çocuğunuzun ilgisine göre bunu belirlemek çok önemli. Benim çocuğum mesela eğer dinozorların tarihini merak ediyorsa tamam şu anda benim ona kazandırmak istediğim davranış eğer kitap okuma davranışıysa dinozorlarla ilgili olan kitapları okusun. Klasikleri de bir süre sonra zaten kendisi tercih edip ya da farklı kitapları okumaya başlayacak. Çünkü kitap okuma alışkanlığını önce kazanması gerekiyor.
Bu
Ama
yaşa
bizim
kadar kazanmadıysa bu yaştan sonra da zor değil aslında, değil
zor
mi?
değil. Yani yine benzer aşamaları sürdürmek gerekiyor. Yine ona biraz rehberlik etmek, model olmak gerekiyor. Ama kitap okumayı biz genelde ceza olarak kullandığımız için bazen okullarda da buna denk geliyoruz veya anne babalar da yapıyor. Ödevini yapmadın işte 5 sayfa kitap okuyacaksın. Ceza olarak öne sürdüğünüz bir şeyi bir süre sonra bir yükümlülük olarak önüne sürdüğünüz zaman çocuğun reddeder. Çünkü o başta cezaydı. Öyle tanımladı onun zihni. Önce biraz ondan kurtulmamız lazım aslında. Kitap okumak bir keyiftir. Kitap okumak insanın kendini geliştirmesidir ve herkes okuyacağı kitaba kendisi karar vermelidir. Bu özgür bunda. Ha karikatür olmuş bu kitap, ha bilim kurgu olmuş, ha roman olmuş. Bazen çünkü şunu da yapıyoruz. Bunu mu okuyorsun? Bu kitap değil. Ama önce biraz destekleyelim. Bak çok güzel kitap okuyorsun. Aferin ne kadar güzel. Onu bitirince bak şunlar da var. Bunların içinden de seçebilirsin bir tane. Diyerek biraz algısını yönetmek
Nereden
lazım.
başladığı değil, başlaması önemli.
Aynen öyle.
Evet. Peki anne babalara model olmanın dışında ne gibi önerileriniz olacak? Çatışmadan güzel bir tatil geçirmeleri adına ama derslerini de ihmal etmeden, özellikle zayıf dersleri varsa onları da yapmaları adına ya da önümüzdeki yıla hazır olarak başlamaları adına neler önerirsiniz anne babalara?
Hep söylediğim bir şey, bir kere her çocuk kendine hastır, kendine özeldir ve bireysel farklılıklar çocuklar konusunda çok önemli bir şeydir. Her çocuğu kendi içine değerlendirmek lazım. Bizim çocuğumuz evet zayıfları da olabilir ya da çok başarılı bir çocuk da olabilir. Hiç fark etmez ama
O
kardeşiyle,
zayıfı artık
ablasıyla
unutacağız herhalde, değil mi? Üzerinden 15 gün geçti. Çok da fazla üzerine
yani
gitmeyeceğiz.
çok üzerine gidersek bak zayıfın var. Zayıfını düzeltmen lazım. Şöyle böyle dediğiniz zaman bu negatif bir etki yaratacak. Ama bak şu derslerin çok iyi. Çok güzel. Seninle gurur duyuyoruz. Bu dersinde evet belki o kadar başarılı değilsin. Kullandığımız kelimeler çok önemli. Verdiğimiz mesaj çok önemli. Sen işte Türkçe'de çok başarılısın, matematikte çok başarısızsın dediğiniz zaman başarısız olma algısını yüklüyorsunuz çocuğa ve çocuk o algıyı çok çabuk kabul ediyor. Ben zaten yapamıyorum ki matematiği ve vazgeçiyor. Öğrenmekten de vazgeçiyor. Ben yapamam ön yargısını yüklüyoruz. Ama sen Türkçe'de başarılısın. Evet, matematikte biraz daha az başarılı olabilirsin. Ama bence bunda da yol alabiliriz birlikte. Ne yapmamız lazım? Ona bakacağız. Hani bir plan, bir yol haritası çıkarmak bu birlikte. Şu konularda bak iyisin. Çok güzel. Ama şu konularda zorlanıyorsun. Tamam, bunlara yönelik bir şeyler yapalım. Bu her şey olabilir. Yani anne ya da babanın çocuğu destek olması, çalıştırması olabilir. İmkanlar dahilinde bir öğretmenle birlikte yazı değerlendirmek olabilir. Haftada bir gün olur bu. Ya da 2 gün olur hiç fark etmez. Ama hafif hafif bir ders trafiği yapmak şeklinde olabilir. Çocuğa kitapları alıp test kitapları oradan takip etmesini yapmak şeklinde olabilir. Ama şeyimiz önemli. Buradaki hedefimiz önemli. Ben eğer oğlumu komşunun oğlu Ahmet gibi yapmak istiyorsam kafamdaki profil oysa... Bir kere oysa,
o kıyası zaten asla kabul etmiyorlar evet, çocuklar
kesinlikle.
Değil mi?
Kesinlikle yani ben kendi çocuğuma kanalize olmalıyım. Çocuğumun yeterliliklerini ve yetersizliklerini, sınırlarını iyi bilmem gerekiyor. Hı-hı. Neyi ne kadar yapacağını bilirsem, eğer iyi tanıyorsam çocuğumu, ona göre bir beklenti düzeyim olacak. Ama eğer iyi tanımıyorsam ben ondan müthiş şeyler bekleyeceğim. Yapamadığı zaman o üzülecek. Ben üzüleceğim. Bu sefer işte çatışma başlayacak.
Evet. O beklenti de belki çocukları birazcık strese sokuyor. Benim ailemin beklentisi bu yönde.
Evet.
İşte bu kadar yüksekte olmalıyım ya da o arkadaşımı bu kadar geçmeliyim. Şu Hı-hı. kadar puan olmalıyım, almalıyım. Ama onu yapamadığı zaman eyvah ailemin beklentisini karşılayamadım. İçine giriyor galiba, değil
Evet,
mi?
tabii kendini kötü hissediyor, yetersiz hissediyor. Bu yetersizlik duygusuyla artık daha fazla asılmak da istemiyor. Çünkü ben yapamıyorum şeklinde bir etiket var artık o çocuğun üzerinde. Başarısızsın etiketi var. Bu zaten işin en kolay kısmı. Yapamıyorum, başarısızım. O zaman çekilirim, yapabildiklerime devam ederim. Ama anne baba olarak bizim görevimiz ne? Çocuğumuza tüm hayatı boyunca rehberlik etmek.
Hı.
Yapamadıklarını da daha yapabilir hale getirebilmek. Her anlamda bu böyle. Yani yürüyemeyen bir çocuğu da geç yürüyen bir çocuğu da yürütmek, geç konuşan bir çocuğun da konuşmasını arttırmak gibi hep bizim rehberliğimizde olan bir şey bu. O yüzden en temelde çocuğumuzu tanımakla başlıyor.
Evet, bir de zor bir dönem. Hele ki ergenlik
Tabii.
dönemi ise özellikle gençlerden söz ediyorsak
Hı.
gerçekten o anlamda birazcık da sıkıntı. Hem ergenlik, hem dersler, hem arkadaşlar.
Hı.
Bir de
Karşı
anne
cins.
babayı karşı cins, anne babayı çok da dinlemediği, çok da kale almadığı bir dönem aslında, değil mi?
Tabii yani öyle özgür bir dönem ki bu dönem her şeyi ben bilirim. En iyisini ben bilirim. Siz hiçbir şey bilmezsiniz dönemi. Bu dönemde hayır sen değil ben bilirim tarzına büründüğü zaman anne baba işte yavaş yavaş çocuğuyla mesafesi açılıyor. Anne babayla mesafesi açılan çocuk kime yanaşıyor? Arkadaşlarına yanaşıyor.
Evet.
Doğru bir arkadaş değilse o kişi bu sefer çocuğu farklı taraflara götürüyor. Zincirin halkaları gibi bunlar.
Evet. Onun için küçükken ilişkiyi iyi tutmak, onu devam ettirmek de çok önemli.
Sağlıklı
Yine
iletişim,
evet,
evet.
anne babaya düşüyor
Evet.
her zaman olduğu gibi bu görevde. Çok teşekkür ediyoruz bugün bizlerle birlikte olduğunuz,
Rica
bu
ederim.
bilgilerinizi paylaştığınız için. Sağ olun, var olun.
Sağ olun.
Çocuk gelişim uzmanı Sayın Emine Ergün stüdyo konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz kendisine ve müzeye dönüyoruz hayatın seslerinde.
Belki yağmur olup yarın bilmem.
15.30 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi Almanya'ya uzanmak istiyoruz. Çünkü Almanya'daki üniversite öğrencisi ve mezunu Türkler Almanya'da mı kalmak yoksa Türkiye'ye mi dönmek istiyorlar? İşte bu konuda bir araştırma yapılmış. Biz de bu araştırmanın sonuçlarını sevgili Cem Dalaman'dan almak istiyoruz. Cem merhaba.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Evet, Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi Vakfı'nın bir araştırması bu. Neler söylüyor? Araştırmanın en önemli sonuçları neler?
Almanya'da 1126 Türk üniversite öğrencisinin katılımıyla yapılmış araştırma ve bence iki konu ön plana çıkıyor Nülgün. Araştırmaya göre Türk akademisyenlerin %86'sı Türkiye'nin gelişimine düşünce düzeyinde katkıda bulunmak istiyor. Almanya'da yaşayan kalifiye Türklerin %40'ı, yani üniversite mezunlarının %40'ı bir gün Türkiye'ye dönmeyi planlıyor. Aynı zamanda üniversite eğitimleri sonrasında yüksek kalifiye işlerde çalışan Türklerin büyük bir bölümü Almanya'daki hayatlarından memnun olduklarını belirterek %41'i sürekli olarak Almanya'da yaşamak istediğini ifade ediyor. Demin de belirttiğim gibi %86'sı Türkiye'nin gelişimine fikirsel katkı yapmak istediklerini ifade etmiş araştırmada ve iki ülke arasında yürütülecek projelere ya da bilimsel işbirliğine katkıda destek verebileceklerini belirtmişler. Araştırmaya katılan Türklerden %40'ı bir gün Türkiye'ye dönme planı olduğunu ifade etmişlerdi. Bunu belirttim. Ancak bunu somut olarak ne zaman gerçekleştireceksiniz şeklinde bir soru var. Önümüzdeki 5 yıl içinde planlayanların oranı sadece %13. Döneceğim diyenlere sebebi sorulmuş. %41'i buna gerekçe olarak Türkiye'de daha iyi gelir ve daha iyi çalışma koşulları var diyor. %60 oranında dönmek istemeyenlerin %66'sı en önemli gerekçe olarak Almanya'daki yaşam tarzına alışmış olmalarını göstermiş. İkinci önemli nokta ise Almanya'daki iş şartlarının daha iyi olması diyor Almanya'da kalmak isteyenlerin ilgin.
Evet, şimdi senin de az önce söylediğin gibi daha önce yapılan araştırmalarda eğitimli ve genç Türkler arasında Almanya yerine Türkiye'yi tercih edenlerin sayısının giderek arttığı ortaya çıkmıştı. Şimdi ekonomik açıdan sunduğu olanakların yanı sıra Türkiye'nin Almanya'da iş ararken ya da iş yaşamında dışlanma ön plana çıkmıştı. Bu konuda Almanyalı Türklerin yaşadığı sorunlarda olumlu bir gelişme var mı?
Evet, dışlanma genel olarak baktıkta Almanya'da özellikle Türkler ve Müslümanlar açısından devam eden çok büyük bir sorun. Ancak araştırmanın sonuçları şunu ortaya çıkarıyor. Eğitim seviyesi, insanların eğitim seviyesi yükseldikçe dışlanma da azalıyor. Araştırmaya katılanların %54'ü iş ararken ya da iş yaşamlarında dışlanma ile karşılaşmadıklarını belirtirken %28'lik bir oran dışlanmaya maruz kaldığını söylemiş. %71 gibi yüksek bir oran mezun olduktan sonra 3 ay içinde iş bulduğunu açıklamış, bildirmiş. Öte yandan başka ilginç bir nokta araştırmada Alman akademisyenler arasındaki işsizlik oranı %2.4 iken bu oran Türkler arasında %8.9 olarak belirlenmiş. Ve Türkiye Uyum Araştırmaları Merkezi Vakfı'nın yaptığını söylemiştik araştırmanın. Vakıftan Caner Aver, Almanya'daki Türk üniversite mezunlarının dışlanmanın yanı sıra başka sorunları olduğunu belirtiyor. Bunlara örnek olarak yabancı dil, sosyal bağlantı ve çevre eksikliğini gösteriyor. Caner, Türkiye'ye dönmek isteyenlere paralel %8'lik bir oranın başka ülkelerde de çalışmak istediğini anlattı bana. Örneğin İngiltere, Amerika gibi. Ve Almanya'nın üniversite mezunu Türkleri Almanya'da tutabilmek için daha fazla çaba harcaması gerektiğini kaydetti. Kaydı birlikte dinleyelim bir gün.
Ayrımcılık var tabii ki. Ama sosyal sermayesi güçlü olan şeyler ama genel olarak böyle bir tablo çıkıyor. Ayrımcılık var. Küreselleşmiş bir dünyada yüksek nitelikli Türkiye kökenliler sadece Almanya ve Türkiye endeksi değil anlaşılan bazıları aralarında üçüncü bir ülkeye de gitmeye hazırlar. Almanya hem göç alan bir ülke hem göç veren bir ülke. Küreselleşmiş bir ülkede insanları tutabilmek için yaşam şartları, çalışma şartlarını, kamuoyundaki göçmenlere yüksek nitelikleri göre algılar ve özellikle yurt dışından gelen akademisyenlerin veya buradan yurt dışından gelen yüksekokul mezunlarının çalışma ve oturum şartlarını yani hukuki boyutunu daha kolaylaştıran, daha burada kalabilmeleri için daha kolaylaştıran çerçeveler yapıldığı sürede bunların büyük bölümü Almanya'da kalacağı aşikardır. O yüzden illa bir dış göç, beyin göçünden yani korkuvari konuşmak yanlış olur. Bu normaldir. Profesyonel futbolcular da veya işte menajerler de bütün dünyada gidip geliyorlar. Şartları düzeldiği olan bir ülkede insanlar da severek oraya gidip orada çalışma ve yaşam şartlarını devam ettirmeye hazırlar.
Evet, sevgili Cem Dalaman, çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle bu bilgileri, bu araştırma sonuçlarını paylaştığın için yine birlikte olmak dileğiyle.
Yine birlikte olmak üzere. Hoşça kalın, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Almanya'dan sevgili Cem Dalaman aktardı sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri Başkent'ten, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Memleketim FM ortak yayınıyla devam ediyor.
Beyin, zihin vesaire.
Sevgili dinleyicilerimiz, En Beyin Bilimsel Kurul Başkanı Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Sinan Canan'la köşemizde yine birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk, merhaba.
Evet, bugün kıskançlıktan söz edeceğiz. Kadın, erkek, kardeş, arkadaş, iş ortamında mutlaka yaşıyoruz. İnsan neden kıskanır ki? Çok zor bir soruyla başladık galiba.
Aslında şöyle, benim açımdan cevaplaması çok kolay ama sosyal açıdan içerimleri o kadar çeşitli ki üzerine günlerce konuşsanız muhtemelen bitiremezsiniz. Bir deney vardı, bir ara internette de çok fazla geziyordu. Herhalde bütün dinleyicilerimiz de bir şekilde izlemiş olabilirler. İki tane maymun yan yana kafeslere konmuşlardı ve maymunlara basit bir şey öğretilmişti. İşte bir kutuya bir şey atıyorlardı. Ödül olarak da maymunlara birer fıstık veriliyordu. Deney böyle bir şey. Daha sonra maymunlar bu işi yaptıkça fıstığı alıyorlar. İkisi de komşu kafeslerde birbirini görüyorlar. Çok mutlular. Daha sonra aynı işi yapmalarına rağmen maymunlardan bir tanesine üzüm veriliyordu. Öbürüne fıstık veriliyordu. Şimdi üzüm daha tatlı olduğu için maymunun daha çok sevdiği, lezzet aldığı bir şey. Fıstık almaya devam eden öbür kafesteki maymunun aynı işi yapmasına rağmen efendim işte üzüm aldığını görünce önce bir şaşırıyor. Sonra ortalığı yıkıyor. Birkaç denemeden sonra ben de diyor, illaki ben de şey istiyorum, üzüm istiyorum. Şimdi bu sosyal adalet deneyi diye geçiyor. Hani biz kendimizden ve çok uzak gördüğümüz o maymunlar, küçücük hayvanlar böyle bir sosyal adalet duygusuna sahipler. İnsanlara has diyebildiğimiz birçok şeyin aslında hayvanlarda da devrelerinin olduğunu görüyoruz. Mesela filler o kadar komplike şeyler yapıyorlar ki bu anlamda. Hem sosyal adalet hem yardımlaşma anlamında. Şimdi bunların tamamını temellerini biyolojik olarak açıklamak oldukça kolay. Geriye dönüp baktığınızda sosyal bir ortamda birilerinin diğerlerinden daha fazla şeye sahip olması, daha az şeye sahip olanlar tarafından farklı bir hisle karşılanıyor. Bundan hoşnutsuz oluyorlar ve o fazlalığa sahip insanlardan almak istiyorlar.
Peki o esnada nasıl çalışıyor beyin?
Valla o esnada hani özel bir kıskançlık devremiz yok bizim beynimizde ama biraz önce söyledim, milyonlarca yıldır bütün canlılarla paylaştığımız aynı devreler bize şunu diyor. Bir sosyal ortamdasın, senin gibi biri var, özellikleri seninle aynı. Bak orada stoğu yapıyor, işte bütün faydayı o alıyor. Git onun elinden onu al çünkü işte sen burada kötü durumda kalıyorsun diye. Yaşamımızı korumamızı sağlayan kompleks bir devreye giriyor. Ama bu şu durumlarda devreye girmiyor bakın. Mesela yine maymun kabilelerinde alfa erkeği diye bir şey vardır. Alfa erkeği işte en kuvvetli, kavgalarda en galip çıkan, işte sürünün lideri olarak düşünebileceğiniz erkek tipidir. Biraz doğuştan belirlenen bir şey bu. Alfa erkeğinin malı, mülkü ya da eşi fazla diye kıskanılmıyor mesela. Alfa erkeğine bu statü veriliyor. O bu durumdan hariç tutuluyor. Ama aynı statüde canlılar adaletsiz bir bölüşüm olduğunda ya da bir şekilde kendilerinden daha avantajlı olduğunda hemcinsleri ya da işte kabile arkadaşları bir şekilde bunu düzeltme yoluna gidiyorlar. Büyük skalada baktığınızda efendim bir hayvan topluluğunun hayatta kalması, daha başarılı olabilmesi biyolojik anlamda aslında böyle özelliklere bağlı. Eşitliği sağlıyor çünkü. Kaynakların eşit ve sağlıklı bölüşümünü sağlıyor. İnsana geldiğimizde sorun şu. İnsan çok yönlü bir varlık. İçinde böyle adeta işte o maymunlar, primatlar gibi garip devreler de var. Biliyorsunuz işte bizim frenler boşalınca insanlar neler yapabiliyor? Alkolün etkisiyle, beyin hasarlarının etkisiyle çok acayip şeyler görebiliyoruz. Bir taraftan da insanın Özellikle aşırı gelişmiş ön beyninden kaynaklanan bu hayvansal itki ve dürtüleri çok ileri boyutlara taşıyabilme gibi özellikleri var. Şöyle bir örnek vereyim.
Zarar verici boyutlara.
Zarar verici boyutlara. Çok büyütüyoruz, çok abartabiliyoruz. Mesela bazı canlılar yiyecek saklarlar. İşte kuşlar, sincaplar falan gibi belli bir dönem sonra kullanabilmek üzere buldukları yiyecekleri bir yere depolarlar. Ve bakarsanız hayvanlar normalde ihtiyacından fazlasını depoluyor gibi görünürler ama bir sonraki kıtlık döneminde kendilerine yetecek kadar malzemeyi depolamışlardır. Kendisini ve ailesini bir şekilde geçindirecek malzemedir o. İnsanlarda da böyle bir devre var. Biz de depolamayı seviyoruz. Özellikle yani evlerimizde belki çoğumuzun kilerler milerler doludur. Evet. İhtiyacımızdan çok daha fazlası. Ama bu en masum şekli. İnsanlar binlerce sene yeseler bile tüketemeyecekleri kadar mal, emtia ve para biriktirme özelliğine sahip tek canlılar. Biyolojik sınırlarını çok çok aşan bir biriktirme özelliklerine sahipler. Biriktirme özelliği bu kadar büyük olduğu gibi sosyal adalet dürtüleri de o kadar sarsıcı ve yıkıcı olabiliyor. Şimdi kıskançlık meselesinin biraz önce söylediğiniz gibi çok boyutu var. Bir bireysel olanı var, bir sosyal adaleti ilgilendiren kısmı var. Ama kıskançlık temel olarak baktığınızda hani hiçbir geleneksel disiplinde de hoş görünmeyen biraz negatif bir insani duygudur. Çünkü bir başkasının elinde olan şeyi kıskanırsınız. Yani o bende de olsun dersiniz ve bu biraz hani hayvani bir davranış, ilkel bir davranış olarak imlenir. İşte insanı diğer canlılardan farklı yapan böyle itkilerin olması ama benim hep anlattığım şekliyle bunlara hakim olabildikçe insanlaşan bir canlı olmasıdır.
Peki baş edilebilir bir duygu mudur acaba?
Tabii ki mesela değişik düzeyleri vardır bir kere. En basitinden bir kıskançlık ya da bir öykünme, bir haset temel düzeyde insanı harekete geçirici, hani faaliyete geçmesini kolaylaştırıcı bir his olarak olumludur zaten. Böyle bu hisler hepimizin içinde var. Fakat patolojik hale geldiği zaman, özellikle şu anda çok görüyoruz bir sanatçının hayranı, işte sanatçının evlenmesi falan gibi bir durumda ortalığı birbirine katabiliyor. Kendi ya da onun canına kastetmeye kalkabiliyor. Bu durumlar psikiyatrik uç durumlara varana kadar değişiklik gösterebiliyor. Eğer
kendi biz, ya da karşısındakinin hayatını kastedebiliyor.
Tabii ki. Bu şimdi ağır patolojik bir durum. Bu durumların yelpazedeki yerine göre yaklaşım farklı. Eğer bir davranış biçimi, kalıbı kişinin sosyal hayattaki yerini ve kendi sağlığını etkiliyorsa psikiyatride buna bozukluk adı veriliyor. Mesela işte insanın çok elini yıkaması bir bozukluk değil ama aynı eli 20 kere yıkamadan rahat edememesi işte obsesif kompulsif bozukluk diye adlandırılan takıntı bozukluğu. Bu kıskançlıkta da normal seviyelerdeki kıskançlıklar hani insan hali olarak tedavi edilmesi gerekmeyen şeyler ama çok kolay patolojik hale geçebiliyor. Bunun da altında muhtemelen araştırılması gereken birçok neden olabilir.
Peki doğuştan mı olur yoksa sonradan mı kazanılır acaba?
Bunun doğuştan gelen temeli hakkında benim literal bir bilgim yok. Yani bu konuda bir araştırma olup olmadığını bilmiyorum. Ama o kadar fazla gözlemim var ki insanların böyle bir tandansı olduğunu düşünmeye başladım. Bu söylediğim bilimsel değil. Benim kendi gözlemlerimden kaynaklanan bir şey. Bir kere canlı türlerinin bilişsel kapasiteleri geliştikçe kendilik farkındalığı yani kendi bedenini algılaması ve sosyal ortamdaki yerini algılama yetenekleri gelişiyor. Şimdi bu gelişkinlik insanda da var ve bireylerde farklı farklı. Bazı insan sosyal değişimlere ve oluşlara çok duyarlıdır. Bazısı tamamen kendi içine dönüktür. Bu tamamen mizacı yapılar dikkat ederseniz. Farklı mizaçlar bu şekilde davranıyor. Mesela basit grup hayvanlarda böyle sosyal adalet deneyleri falan yapamazsın. Mesela akvaryumdaki balık hani sosyal adalet deneyi için çok uygun bir seçim değil. Çünkü beyinleri çok küçük, bilişsel kapasiteleri çok küçük. Ama insan çok daha gelişmiş, çok daha ileri düzeyde bir varlık. Fakat herkesin sosyal becerileri de aynı düzeyde değil ya da sosyal algıları, sosyal ilgileri aynı düzeyde değil. Bu konuda çalışma yapılması da oldukça zor. Çünkü bütün bebekler kıskançtır. Mesela annesini kimseyle paylaşmaz bilirsiniz. Bebekler üzerinde zaten çalışma yapmak gerçekten ölüm. Çünkü araştırıcılarla çok güzel koordine olmaları pek mümkün değil. Bebekler üzerinde ancak göz takip falan filan gibi şeylerle ipuçlarından yola çıkarak çalışmalar yapıyoruz. Bebeklerle yapılan psikofizyolojik çalışmalarda çok ilginç şeyler gösteriyor. İsterseniz bir cümleyle onu da kısaca özetleyeyim. Bütün bebekler, insan bebekleri ilk doğduğunda biraz ırkçı ve biraz kıskanç oluyorlar. Hep gördüğümüz şey bu. Mesela kendi benzerlerini işte siyahi bir bebekse siyahi bir insanı, beyaz bebekse beyaz bir insanı tercih ediyor. Diğerinden çekiniyor. Kendi benzerini seçme özelliği var insan bebeğinde. Ama ilginç bir şekilde mesela işte elinden bir şey alındığı zaman bütün bebeklerin sıkıntı yaptığını bilirsiniz. Evet. Hatta bebekler devamlılık algısı olmadığı için bir oyuncağı gözlerinin önünde yine masanın üstündeki bir kutuya koyduğunuzda ağlamaya başlarlar. Çünkü kutunun içine girdiğinde kaybolduğunu zannederler. İşte o devamlılık sağlamadığı için huysuzluk yaparlar. Bir de çok ilginç, sosyal adaleti doğuştan gözetiyor gibi görünüyoruz. Aynı şempanzeler gibi. İnsan bebeklerine bir kuklalarla bir oyun oynatıyorlar. Bir güzel bir video var internette. Arzu eden bulup izleyebilir. Kötülük yapan kukla ve iyilik yapan kukla gibi basit bir senaryo izlettiriliyor çocuklara. Çocuğun izlemediğini sanıyorsunuz ama daha sonra iki kukla uzatıldığında gidip iyilik yapan kuklayı seçiyor hepsi. Kötülük yapan kuklayı itiyorlar, onu istemiyorlar mesela. Ta doğuştan gelen böyle sosyal devrelerimiz var.
Peki,
ama kıskançlık erkekte çok büyük bir parantez ya. Hepsini tek bir devreyle açıklamak çok mümkün değil.
Mümkün değil. Kadında ve erkekte tabii ki farklılık gösteriyor değil mi? Kim daha kıskanç? Kadınlar mı, erkekler mi?
Siyaseten çok doğru olmayacak şimdi. Politik olarak doğru olmayacak vereceğim cevap ama beyin yapısı itibariyle tabii ki kadınlar daha kıskanç. Özellikle cinsel açıdan böyle söyleyeyim.
Neden acaba?
Çünkü kadınla erkeğin birlikteliği işte neslimizin devamını sağlayan temel dinamik. Erkekle kadının bu birlikteliğe katkıları ve zihinsel yatırımları çok farklıdır. Şimdi erkek genellikle kur yapma aşamasında, efendim kendini beğendirme aşamasında çok marifet sergiler. Bütün canlılar aleminde böyledir, insanda da böyledir. Dişiler ise genellikle seçici pozisyondadır. Bunun da sebebi yumurtayı yapan, işte hamile kalan, bebek bakımıyla zorlanan, evi çekip çeviren falan bir şekilde kadındır. Yaptığı yatırım oldukça fazla olduğu için beyinsel devreleri de erkeği seçmekten tutun, o hayatı sürdürmeye varana kadar her detayı ince ince programlayacak şekilde tasarlanmış gibi gözüküyor. Bu ikisini bir araya koyduğunuz zaman bir aile kurmak, bir bebek sahibi olmak, o bebeği büyütmek sürecinde kadının çok önemli hormonal desteklere ihtiyacı var ve doğuştan bu onun bedeninde zaten var. Beyin yapısı müsait bir, oksitosin, prolaktin gibi hormonlar kadınlarda oldukça fazla. Östrojen dediğimiz hormon zaten yani kadınlık hormonu diye bilinen hormon. Bunların tamamı eşe, eve ve çocuğa bağlılık konusunda kadınlarda ekstradan bir biyolojik destek sağlıyor. Erkeklerde ise daha ziyade günümüz toplumda erkeğin bağlılığı bilişsel. Erkeğin hormonların süresi oldukça kısadır. Bunu hepimiz biliyoruz. O bağlantısallığı zayıftır erkeğin biraz. Hal böyle olunca İlk dönemlerde erkek aşırı kıskanç olabilir. Çünkü hormonların yüksek olduğu dönemde hani ben böyle biyolojik konuşuyorum ama insanlar beni yanlış anlamasınlar lütfen. Hani ben biyolog olduğum için böyle konuşuyorum. Mesela maymunlarda da benzer şey görüyoruz. Bu dişi benim. Hani o bebekler benim.
Peki,
olacak, başkası gelmesin.
Şöyle açıklayabilir miyiz? Çok seven kıskanır. Kadın içinde, erkek içinde. Bu doğru bir tanımlama olabilir midir
sevmenin
acaba?
Sevmenin tanımına çok bağlı. O sevmek değil de çok bağlanan diyelim ona.
Evet.
Çünkü sevme tanımının altında çok patolojik şeyler de toplanıyor bugün. Şunu bir ayırmamız lazım. Yani özellikle bu erkek kadın ya da işte bu evlilik, cinsellik ve onun üzerindeki kıskançlığı konuşuyorsak kıskançlık aslında patolojik bir halin biraz dışa vurumu gibi. Çünkü bir güvensizliğin eseri. Yani eşler birbirleriyle olan ilişkilerinde sadece birbirleriyle olduklarına dair bir güvensizlik oluşmaya başladığında ve varsa bu işte bir başka seçenek senaryoları hemen kıskançlık dediğimiz duyguyu tetikliyor. Dolayısıyla aslında bir bozukluk göstergesi. Normal sevgi de ise hani bizim kadim bildiğimiz o tanımını yaptığımız ne olursa olsun onun iyi olması falan gibi şiirsel ifadelerle ifade ettiğimiz bir sevgi var. Orada aslında kıskançlığın çok yeri yok. Orada bir nevi aşırı güven, bir nevi kendini teslim etme, gelen her şeye eyvallah demeye kadar varan böyle bir teslimiyet hali var. Dolayısıyla bu sevgi değil de aşırı bağlanma, ateşlilikten kaynaklanan bir şey olduğunu düşünüyorum kıskançlığın. Ki biraz önce dediğim gibi ilk evrelerde erkeklerin aşırı kıskanç olduğunu ama ileride özellikle aile birliği kurulup çocuklar meydana gelip çocuklar büyümeye başladıktan sonra kadınların biraz daha aile korumacı açıdan kıskançlaşabildiğini istatistiksel olarak söyleyebiliriz.
Evet. Fakat eğitimle de ilgisi var.
Benim burada tabii tuzum kuru. Ben şimdi buradan istatistiksel olarak konuşuyorum. Hiçbir evde bu söylediğim formüllerde birebir geçmez. Herkesin beyni, herkesin geçmişi, herkesin şartları da farklı olduğu için. Ama bu temel biyolojik düzey çoğu evde sorunları anlamak için işe yarayabilir. O yüzden anlatıyorum.
Evet. Eğitimle de ilgisi var.
Çok ilgisi var. Eğitimlerin durumu biraz kötü yalnız.
Öyle mi? Daha mı kıskançlar?
Bir kere ilginç bir şey söyleyeyim size. Bu araştırma Amerika'da yapıldığı için rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye'de yapılsa hani çok kişi şüpheyle yaklaşabilirdi. Anne baba tarafından tanıştırılıp evlendirilen gençlerin evlilikleri flört ederek tanışan gençlerin evliliklerinden daha uzun sürüyormuş. Yani bizim görücü usulü dediğimiz evlilikler daha uzun sürüyor gibi gözüküyor. Şimdi bu bugünkü bütün algılarımıza biraz ters gibi. Yani işte insanlar tanışacak, birbirini tanıyacak, uyumlu mu değil mi, ondan sonra işte bir deneyecekler ve evlenecekler gibi. Pek işler böyle yürümüyor. Bunun da muhtemel açıklaması şu ki, çalışmayı yapanlar da böyle bir açıklama getiriyorlar. Anne ve baba çocuklarını o kadar iyi tanıyorlar ki ve o kadar yaşamla ilgili daha tecrübeliler ki ondan. Çocuklarına biyolojik ve duygusal olarak en uyumlu adayı seçebilme konusunda çocuklar da, çocuktan daha becerikliler gibi gözüküyor. Ve anne baba ya da işte yakın çevre, eskiden biliyorsunuz anneanne babaanneler hamamda evet, beğenme falan gibi durumlar var mı? Yakın çevrenin katkısıyla yapılan böyle bir seçimin daha isabetli olduğu söyleniyor ve ilginç bir şekilde bu evlilikler niye uzun sürüyor diye bakıyorsunuz. Hani bugünün mottosu nedir? İşte aşkla bir araya gelmek, aşk evlilikleri falan. Fakat genellikle kısa sürüyor. Hani böyle de bir moda başladı. Çok fazla boşanılıyor falan. Aşkın ömrü çok kısa çünkü. O bahsedilen aşkın ömrü bayağı kısa. O biyolojik bir aşk ve ateş çabuk sönüyor. Fakat birbirleriyle görücü usulü evlendirilen insanlarla konuşuyorsunuz. Bu araştırmalar, o aynı araştırmada da var. Başka araştırmalarda da var. İnsanlar beraber vakit geçirdikçe birbirlerini sevmeyi öğrenebiliyorlar.
Önceden... Yani kıskançlık mı olmuyor? Aşkta kıskançlık tabii, daha mı çok oluyor?
Aşkta evet, o ateşli aşkta kıskançlık daha fazla. Fakat birbirleriyle bir şekilde buluşturulmuş ve birbirlerinden gittikçe hoşlanmaya başlayarak birlikte bir hayat inşa etmiş insanların kıskançlık deneyimleri daha az oluyor. Ve bu kıskançlık biliyorsunuz hani yuvayı en fazla çatırdatan şeylerden bir tanesi. İşte bu evliliklerin uzun sürmesinin altında da muhtemelen böyle bir mantık yatıyor. Ama insan toplumu çok çok komplike. İnsan davranışı böyle şempanze davranışı tarafından açıklanacak bir şey değil. Ben bunları anlattığımda ne olur dinleyicilerimiz böyle işi çözmüş gibi düşünmesinler. Üç çocuk babası, işte bir evin kocası olan bir adam olarak ben de çok kolay çözemiyorum bazı şeyleri. Bu kadar formül basit değil yani, onu
evet,
söyleyeyim.
Evet, peki patolojik boyuta ulaştığı da tedavi edilebilir?
Ediliyor. Tabii ki yaklaşımlar farklı. Uzmanlar yani psikiyatri uzmanları genellikle terapilerle, böyle işte aile terapileriyle mesela karı koca arasında söz konusuysa aile terapileriyle kolayca atlatılabiliyor. Fakat tabii her durum özel ve uzmanın o duruma göre bir çare üretmesi lazım.
Evet. Neyse, o zaman biz kıskançlığın olmadığı evet, çok güzel netameli bir konu.
Tekrar söyleyeyim, biyolojik o kıskançlıkla şey falan böyle konuşunca kendimizi böyle çok şempanze gibi görmeyelim lütfen. Hani çok daha üst düzey sorunlardan ötürü biz her şeyi abartıyoruz. Kıskançlığı da öyle. Ve bazen işte üzerine filmler, romanlar yazacak işlere bile dönüştürebiliyoruz.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz bu haftada bu bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için. Haftaya yine birlikte olacağız. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, En Beyin Bilimsel Kurul Başkanı, Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Sinan Canan'dı yine bu haftanın konuğu. Kendisini teşekkürlerimizle uğurlarken bugünlük bu kadar diyoruz. Yarın 15 haberleri sonrasında Hayatın Sesleri ekibi olarak Başkent'ten yine merhaba diyeceğiz sizlere. Görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın Sesleri. Size iyi eğlenceler. Jump.